Ayrım 40, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 346. Yasal Uyuşturucu. Rockefeller Pharmaceutical Laws. ABD Başkanı olmayı hedefleyen New York valisi Nelson Rockefeller, adıyla bilinecek ilaç yasasını 8 Mayıs 1973 tarihinde onayladı. Sözüm ona uyuşturucuyla mücadele yasalarıydı. Afyon'dan Esrar'a hepsine çok ağır cezalar getirildi. Türkiye'ye o yıllarda yapılan haşhaş ekme baskısını anımsayınız. Sonra ne oldu? ABD sentetik uyuşturucu cenneti oldu. Bu haydi sert yasanın çıkmasıyla 150 bin New Yorklu cezaevine atıldı. New York dünyanın esrar tutuklama başkenti olarak adlandırıldı. Ülkenin cezaevi nüfusu 1973'te 330 binden 2.3 milyona çıktı. İhtiyaçlar yaratıcılığa sebep olmaz mı? Kafa buldurucu, opioid tipi ilaçların eczanelerde hap olarak yasal satılma dönemi böyle başladı. Rockefeller yasaları uyarınca tutuklanan ve hapishaneye gönderilen insanlar neredeyse tamamen yoksul, siyah ve İspanyol göçmen mahallelerinden geliyordu. Bugün ABD'de yasal kafa bulucu hapları kullananların da aynı çevreler olması tesadüf mü? İnsan düşünmeden edemiyor. Yasa sahiden uyuşturucuyla mücadele için mi çıkarıldı? Yoksa küresel şirketler daha çok talep için haplarının eczanelerde legal satılmasını mı hedefledi? Yıllar sonra tarih 24 Nisan 2019, Amerikan medyası son dakika haberini duyurdu. Amerikan Uyuşturucu Teşkilatı DEA polisleri, ABD'nin en büyük 10 ilaç dağıtımcısından biri olan Rochester Drug Cooperative, RDC şirketinin New York merkezine operasyon düzenledi. Mevzu bahis olan eczacılar tarafından 1905 yılında kurulan bir kooperatif idi. Halen kooperatif bünyesinde 1300 eczane vardı ve yıllık satışları 2 milyar dolardı. ABD tarihinde ilk kez ilaç şirketine, kooperatifine uyuşturucu operasyonu yapılıyordu. Konu ağrı kesici ilaçlarda kullanılan opioid kimyasalıydı. Afyon ve haşhaş ekimiyle elde edilen ürünlerle yapılan ilaçlar doğal olarak vücutta morfin gibi etki gösteriyordu. Orta ve şiddetli ağrılarda kullanılıyordu, bağımlılık yapıyordu. Dünyada yaklaşık 3 milyar insanın bu ilacı kullandığı tahmin ediliyor. Dipnot, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktorlar arasında 10-20 Temmuz 2015 tarihinde opioid kullanımı ve kullanım sırasındaki davranış ve bilgilerini ölçmek amacıyla 29 soruluk anket yapıldı. Çalışmaya 156 doktor katıldı. %82.7 ağrı konusunda eğitim almamıştı. Doktorların sadece %48.8'i opioid tedavisi konusunda kendini yeterli gördü. %67.9'u ise opioid reçete ederken tedirginlik hissediyordu. Opioid ilaçları potansiyel yan etkileri ve suistimal edilebileceği düşüncesiyle hastalara uygulamadan çekinmeye, tıbbi literatürde ilk kez 1985 yılında Amerikalı farmakolog John Morgan tarafından kullanılan adıyla opiofobi denir. ABD'de ne olmuştu? İddiaya göre RDC kurallara uymadan denetimden kaçarak opioid türü ilaçlar satıyordu. Oksikodon gibi semisentetik opioid ve fentanil gibi tam sentetik opioid kimyasal özgürce satılan haplar arasındaydı. ABD'de dünya opioid üretiminin 5'te 4'ü tüketiliyor. Rakamlara göre oksikodon tablet satışları 2012 yılında 4.7 milyondan 2016 yılında 42.2 milyona kadar neredeyse 9 kat arttı. Fentanil satışları ise 2012'de 63 binden 2016'da 1.3 milyona yükseldi. Öte yandan ABD'de 2015 yılında 53 bin kişi bu yüzden hayatını kaybederken rakam 2016 yılında 64 bine sıçradı. ABD Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü ise 2017 yılında opioid maddesi sebebiyle 47.600 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sonuç beklenmedik değildi. Ağrı kesicinin yeni çıktığı 1999 yılında 4.000 kişi aşırı dozdan ölmüştü. Krizin boyutlarını anlamak bakımından opioid ilaçların ABD'de trafik kazaları ya da silahlardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirtmeliyim. Dipnot. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü, UNODC 2018 yılı Dünya Uyuşturucu raporuna göre, dünyada madde bağımlılığına bağlı her 4 ölümden 3'ü opioid kullanımından kaynaklanıyor. Evet, vücutta morfin etkisi yapan ve eroinde de bulunan opioid maddesi küresel bir salgına dönüşmüştü. 2015 yılında dünyada kayda geçen ve doğrudan uyuşturucuya bağlı olan 168 bin ölümün %76'sı opioid kaynaklıydı. Sentetik opioid tramadol bağımlılığı özellikle Afrika'nın belli bölgelerinde endişe boyutunu aşmıştı. ABD'de kriz artık öyle bir aşamaya vardı ki bazı şehirlerde eczanelere aşırı doza karşı etkili naloxon adlı burun spreyi ya da şırıngayla tatbik edilen ilacı bulundurma zorunluluğu getirildi. ABD devleti suçluyu hemen ilan etti. Satışlardan 1,5 milyon dolar prim alan, emekli olduğu 2016 yılına kadar en değerli yönetici ödüllerini toplayan CEO Lawrence Duat 3. Dipnot, küresel ilaç şirketlerin yöneticilerinden aldığı primler dudak uçuklatacak gibi. Örneğin Pfizer CEO'su Ian C. Reid yılda 23.28 milyon dolar prim aldı. Ki göreve geldiğinde dünyanın en çok satan ilacı Lipitor'un patenti bitmişti. Yoksa herhalde 50 milyon dolar alırdı. Reid görevini bu yıl başında Albert Bourla'ya bıraktı. Bourla'nın terfisinin nedeni ise Pfizer Küresel Aşılar Grup Başkanlığı'nda çok başarılı olmasıydı. Ne diyorlardı? Aşı kurtarır. Bu kadar basitti yani. Yerseniz. ABD'de kamu sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, yani Centers for Disease Control and Prevention, yani CDC adlı devlet kuruluşu var. CDC dedi ki, ağrı kesici olarak satılan ilaçların aşırı dozda alınması sonucunda günde ortalama 142 kişi hayatını kaybediyor. Bunun önüne geçmek için ABD'nin tek yaptığı ilaç dağıtım şirketine operasyon düzenlemek ve eski yöneticisini hapse atmak oldu. Kimsenin aklına ne sistem ne de ilaç üreten yerler geldi. ABD'deki tüm sorunun kaynağı prim peşinde koşan bir eski CEO'ydı. Kuşkusuz bir de halk var, kandırılan, aldatılan insanlar. Oklahomalı halk opioid krizine neden olan ilaç firmalarına yaklaşık 2000 dava açtı. Johnson & Johnson'a açılan dava ise bunların ilki oldu. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle toplam 17,5 milyar dolarlık dava açıldı. Şirket 572 milyon dolara mahkum oldu. Tüm bu okuduklarınıza bakın ama orası ABD demeyin sakın. 2016 yılında 292.565 tablet yeşil ve kırmızı reçeteye yazılan ilaç yakalanırken bu sayı 2017'de 593.602 tablete çıktı. Uyuşturucu bağımlılığı legal illegal ilaçlarla sürüyor. Uyuşturucu ilaç kullanımı Türkiye'de 2017 yılında bir önceki yıla göre %45.8 arttı. Bu kasıtlı siyaset. James Petras, doğumu 1937. Yunan kökenli, New York Binghamton Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü, Marksist. Yunanistan Cumhurbaşkanı Andreas Papandreou, Şili Cumhurbaşkanı Salvador Allende ve son yıllarda Cumhurbaşkanı Hugo Chavez gibi sol başkanlara tavsiyelerde bulundu. ABD'nin Irak işgalini soykırım olarak tanımladı. New York Times, The Guardian, The Nation, Christian Science Monitor, Dış Politika, New Left Review, Partisan Review, Canadian ve Le Monde Diplomatique gibi yayınlarda 2000'in üzerinde makalesi yayımlandı. Kitaplar yazdı. Kitapları 29 dile çevrildi. Dipnot, kolera döneminde Latin Amerika, seçim politikaları, piyasa ekonomisi ve kalıcı kriz 1992, İmparatorluk veya Cumhuriyet, ABD'de küresel güç veya yurt içi bozukluk 1994, Latin Amerika'daki toplumsal değişimin dinamikleri 2000, Küreselleşme maskelenmedi. 21. yüzyılda emperyalizm 2001. ABD İmparatorluğunda yönetenler ve yönetilenler, bankerler, siyonistler ve militanlar 2006. Emperyalizm ile imparatorluk, neoliberal kapitalizmin küreselleşen dinamikleri 2006. Siyonizm, militarizm ve Amerika'nın gücündeki düşüş 2007. Gazze'de savaş suçları ve Amerika'daki siyonist 5. kol 2010. Arap isyanı ve emperyalist karşı saldırı 2011. Ve kitap isimlerinden de anlaşıldığı gibi siyonist çevreler tarafından antisemitist olarak suçlandı. Bir daha çok tanınır gazete ve dergilerde yazısı yayımlanmadı. O da petraslahain.org adlı kendi web sitesini kurdu. Geçen yıl başında web sitesinde ABD'deki işçilerin ve orta sınıf beyaz yakalı çalışanların içinde bulundukları uyuşturucu madde afetine ayırdı. Amerika'daki opioid salgını, 1 milyon işçiyi öldürmek başlıklı yazısında kapitalizmin bunu bir siyaset olarak uyguladığını iddia etti. Kapitalizmin ve onun küresel tezahürü olan yeni emperyalizmin ABD'yi ve diğer ülkeleri daha iyi yönetilebilir kılmak için dünyanın başına opioid denen ilacı bela ettiğini belirtti. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ve onun emperyalist koruyucuları Çin'i tarihin en büyük bok çukuru da nasıl düşürdüyse ilaç tekerlerinin de ABD'yi ve dünyayı o hale getirmeye çalıştıklarını yazdı. 21. yüzyılda benzer bir bozulma süreci ABD'nin içinden meydana geldi. Reçeteli opioid salgını Amerikan ailelerini, mahalleleri, toplulukları, şehirleri ve eyaletleri tahrip ediyor. Özellikle kırsal kesimde, madencilikte ve eski üretim bölgelerinde ABD toplumunun tamamını parçalıyor. Binlerce işçi öldü ve milyonlarca bağımlı bir zamanların güçlü iş gücünün yerini aldı. Örneğin ABD inşaat işçilerinin tahmini %15'i madde bağımlılığından mustarip. Aşırı doz ölümlerinin %95'inden fazlası işçi sınıfı mensuplarına aitti. Neo Malthus'un güçlü tonları olan bu kasıtlı politikayla amaç, ABD yönetici elitinin siyasi ekonomik kararları ile fazla ya da gereksiz görülen Amerikan işçi sınıfının gücünü azaltmaktır. ABD'de işçi sınıfının ve elit hastaların tedavi edilmesinde büyük fark var. Binlerce tıp uzmanı alt ve orta sınıf hastaları arasındaki bariz bağımlılığı ve ölümleri görmezden geldi ve opioidleri teşvik etmek için maalesef rüşvet yediler. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca siyasi seçkinler büyük ilaç lobilerinden milyonlarca dolarlık kampanya fonu aldı. FDA narkotiklerin aşırı kullanımına ve dağıtımına izin verdi ve 20 yıldan uzun süredir korkunç sonuçları görmezden geldi. Dipnot: E-postalara iletişim talebi haklı bulunan Ohio'lu avukat Craig Mayton 2013 yılında şu gerçeği ortaya çıkardı. Bu e-postalar bize FDA'nin ağrı kesicilerden sorumlu biriminin son 10 yılda aldığı felaket kararları görmemize yardımcı oluyor. FDA halk sağlığını korumaktansa ilaç firmalarının kurallarının yazıldığı masada yer almak için para ödemesine izin veriyormuş. E-posta yazışmalarına göre ilaç şirketleri ağrı kesicilerin güvenliğini ve etkisini test eden klinik denemelerle elde edilen verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda toplantılara katılanların her birine 25 bin dolar ödemişti. Washington Post. DEA ve ABD seçkinleri yüz binlerce fakir ve işçi sınıfı Amerikalı'nın ölümünü görmezden geldi. Bağımlılığa yol açan lider ilaç Oxycontin veya Oxycodone, Mortimer ve Raymond Sackler'ın soyundan gelenlerin sahip olduğu Purdue Pharma LP adlı özel ilaç şirketin ürünü. Şirket yeni ölen Raymond Sackler ve kardeşlerinin öncülüğünde Sackler ailesi tarafından kuruldu ve yönetildi. Dipnot: Isaac Sackler ve eşi Sophie Greenberg'in torunlarıydılar. ABD'ye Galicia'dan, yani şimdi Ukrayna ve Polonya'dan göçtüler. Brooklyn'de market açtılar. Çiftin her biri tıp fakültesine giden ve psikiyatrist olan Arthur 1913-1987, Mortimer 1916-2010 ve Raymond Sackler 1920-2017 adlı 3 oğlu vardı. Kardeşler 1952 yılında Connecticut'ta küçük bir ilaç firması olan Purdue Fredericks'i satın aldı. En büyük erkek kardeş Arthur tıbbi reklamcılıkta önce oldu. 1996 yılında Oxycontin veya Oxycodone'u tanıttılar. Böylece opioid salgını ortaya çıktı. Doğu Avrupa Yahudi kökenli Sackler ailesinin İsrail ile yakın bağları var. Bunlar laksatifler, müsil üreterek işe başladı. Daha sonra son zamanların en karlı reçeteli ilacı Oxycontin'i veya Oxycodone'u 1990'lı yılların başında Başkan Bill Clinton'ın sağlık reformu yönetimi sırasında üretip bastırdı. Sackler kardeşler hekimleri ürünlerinin bağımlılık yapmadığına ikna etmek için agresif, büyük ölçekli bir satış gücü kurdu. Oxycontin'in güvenliği ile ilgili sahte veriler yayınlamaları için hekim araştırmacılara para ödediler. Gelişen ağrı kesici endüstrisindeki kiralık uzmanlar Sackler'ın ürünlerini pazarlamak için büyük ücretler aldı. Forbes milyarderler listesine göre Sackler'ın serveti Oxycontin'in karından 2015 yılında 35 milyar dolara ulaştı. Reçeteli cinayet ve bağımlılık Sackler ailesini en büyük sanat eserleri koleksiyoncuları arasına soktu. Dipnot, 2019 yılında İngiltere'deki Ulusal Portre Galeri ve Tate Modern gibi kültürel kurumlar aileden hediye kabul etmekten vazgeçtiklerini açıkladı. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve Solomon R. Guggenheim Müzesi ile New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi Sackler's'tan gelecek bağışları kabul etmeyeceklerini duyurdular. Kraliçe Elizabeth ona şövalyelik verdi. Bu arada binlerce reçeteli bağımlı her yıl hayatını kaybetti. Milyonlarca insan bağımlı oldu, sağlıksız kaldı. Tamamen önlenebilir ve tahmin edilebilir bir tahribat sonunda Oxycontin'in bağımlılığını ve aşırı doz potansiyelini aldatıcı şekilde örtbas ettiği için 2007'de Purdue Pharmaceuticals'a 634,5 milyon dolar para cezası kesildi. Sackler ailesinin politik gücü davaların kendilerine dokunmasını engelledi. Pentagon ve Senato Silahlı Servisler Komitesi, ABD askeri personeli arasında reçeteli narkotik ilaç kullanımının aşırı artmasından 2010 yılından itibaren kuşku duydu. Sağlıklı askerlere hala ihtiyaç duyuluyordu. İşçi sınıfı vatandaşlarını korumakla ilgilenmeyenler savaş gücü için harekete geçti. Tabii ki ABD senatörleri Big Pharma üzülmesin diye tehlike konusunda şaka yollu uyarıda bulundular. Bu bir Amerikan soykırımıdır. 24 Ocak 2018. Profesör Petras Donald Trump iş başına geleli bu trafiğin katlanarak arttığını yazdı. Peki suçlu kim? Rochester Drug Cooperative yani RDC eski CEO'su mu yoksa Sackler mı? Asıl uyuşturucu mafyası kim? Baronlar bilinmeden anlaşılmaz bu işler. Dipnot. Örneğin 1948'den 1982'ye kadar Rockefeller Enstitüsü ve Rockefeller Üniversitesi'nde endokrinolog olan Dr. Reginald Archibald'ın bu süre boyunca çocuklardaki büyüme problemlerini incelerken düzinelerce çocuğu taciz ettiği ortaya çıktı. Ama New York valisi Andrew Cuomo, çocuk mağdurların üniversite aleyhine dava açmalarına sınırlama getiren tasarıyı onayladı. En fazla opioid bağımlısı Batı Virginia'da bulunuyordu. Opioid araştırmasının yeni bir ilacın orta uzun vadeli değerlendirme altında güvenli ve etkili olduğunu kabul edilip edilemeyeceğini belirlemeye yardımcı olan faz 3 çalışması hangi klinikte yapıldı? West Virginia Üniversitesi'ndeki Rockefeller Neuroscience Institute'da. Başka sorum yok. Yine Rockefeller. Her taşın altında. Lekeli politikacılar. Dünyanın en büyük tıbbi cihaz satış sıralamasında 13,5 milyar dolar ile 7. olan Amerikan şirketi Cardinal Health. Tarih 29 Şubat 2012. Florida Federal Bölge Mahkemesi DEA'dan aldığı raporlara dayanarak başta Bonita Springs ve Brooks Eczanesi olmak üzere bazı sağlık merkezlerini kapattı. Mesele aşırı miktarda oksikodon, opioid dağıtmak, satmaktı. Bu yargı kararı üzerine DEA Başkanlık Kontrol Ofisi Başkanı Joseph Rannazzisi en tepeyi hedef aldı ve bu ilacın toptan satıcısı Cardinal Health'in halk için büyük tehlike oluşturduğunu belirtip faaliyetinin askıya alınmasını istedi. Dedi ki 2010 yılında 16.651 kişi aşırı dozda opioid alıp öldü. Bu bir oyun değil. Milyonlarca ve milyonlarca uyuşturucunun eczanelere, doktorların ofislerine girmesine izin veren, onları bu uyuşturucular için meşru hale getiren ilaç endüstrisidir. İnsanlar ölüyor. Sonuçta ne oldu? Joseph Rannazzisi DEA'dan kovuldu. Bitmedi. Beyaz Saray'da tıbbi kullanım adı altında uyuşturucunun yasallaşmasının önüne geçme amacıyla kurulan bir ofis var. Office of National Drug Control Policy. Başkan Donald Trump 1 Eylül 2017'de bu ofisin başına Cumhuriyetçi Parti Amerikan Kongre üyesi Tom Marino'yu getirmek istediğini açıkladı. Tom Marino? Kim miydi Marino? DEA'nın opioid gibi ilaçlar konusunda soruşturma yapmasını hayli zayıflatan etkili ilaç uygulama yasası için Kongre'de Cardinal Health şirketi adına lobi yapan politikacıydı. 13 milyon dolar harcayıp bunu sağlamıştı. İlaç endüstrisinin Kongre lobi masrafı 2014 ve 2016 arasında en az 106 milyon dolar olmuştu. Sonuçta Barack Obama 19 Nisan 2016 tarihinde bu yasayı imzaladı. Tom Marino'ya şimdi başarısının ödülü verilecekti. Ancak Kongre'de demokratlar itiraz etti. Kimi medya Joseph Rannazzisi adını tekrar anımsattı ve Tom Marino 17 Ekim'de adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bir süre sonra da Kongre'den istifa etti. Böbrek kanseri olmuştu. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 355.